siz hiç düşünmüyor musunuz? Sual: Allah varsa, ilimle ispat edilen bir delili olması gerekir. Bizim gibi modern insanlar, bir şeye körü körüne inanmaz. Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu nereden bilelim? İbadetin Allah'a faydası olmadığına göre, ibadet lüzumsuz değil mi? Diyenlere ne cevap vermek gerekir? Cevap: İstisnalar hariç bütün fen adamları, bu kainatın kendiliğinden var olmadığını, bir yaratıcısının bulunduğunu ittifakla bildirmişlerdir. Fen ne kadar ilerlerse ilerlesin, insanların bir karıncayı, bir kuşu, bir balığı yaratması mümkün değildir. Akıllı ve bilgili bir kimse, kainata bakınca çok intizamlı yaratıldığını görür. Bunun kendiliğinden olmadığını anlar. Etrafımızı 5 duygu organımızla tanıyoruz. His organlarımız olmasaydı, hiçbir şeyden haberimiz olmayacaktı. Kendimizi bile bilemeyecektik. Yürüyemeyecek, bir şey yapamayacak, yaşayamayacaktık. Anamız, babamız olamayacak, var olamayacaktık. Ruhumuza tatlı gelen güzelleri göremeyecek, güzel sesleri duyamayacak, onları sevemeyecektik. Allah'ımıza yalnız duygu organlarımız için durmadan şükretsek, şükrünü ödemiş olamayız. Duygu organlarımıza etki eden her şeye varlık veya mevcut diyoruz. Kum, su, güneş birer mevcuttur. Çünkü bunları görüyoruz. Ses de bir mevcuttur. Çünkü işitiyoruz. Hava bir mevcuttur. Çünkü elimizi açıp yelpaze gibi sallayınca havanın elimize çarptığını duyuyoruz. Rüzgar da yüzümüze çarpıyor. Bunun gibi sıcaklık, soğukluk da birer mevcuttur. Çünkü derimizle bunları duyuyoruz. Elektrik, hararet yani ısı ve mıknatıs gibi enerjilerin, kudretlerin de mevcut olduklarına inanıyoruz. Çünkü elektrik akımının hararet ve mıknatıs veya kimya reaksiyonları meydana getirdiğini, ısı gelince sıcaklık olduğunu, ısı azalınca soğukluk olduğunu ve mıknatısın demiri çektiğini his ediyoruz. Anlıyoruz. Ben havanın, ısının, elektriğin mevcut olduklarına inanmam. Çünkü bunları görmüyorum sözüne yanlıştır diyoruz. Çünkü bunlar görülemezlerse de kendilerini veya yaptıkları işleri duygu organlarımızla anlıyoruz. Bunun için de görülemeyen birçok varlıklara inanıyoruz. Göremediğimiz için yok olmaları lazım gelmez diyoruz. Bunun gibi ben Allah'a inanmam, melek, cin gibi şeyler yoktur, var olsalardı görürdüm sözü de doğru değildir. Akla, fenle uygun olmayan bir sözdür. Fen dersleri bildiriyor ki, ağırlığı ve hacmi olan varlıklara madde denir. Buna göre hava, su, taş, tahta maddedirler. Işık, elektrik akımı birer varlık iseler de madde değildirler. Maddenin şekil almış parçalarına cisim denir. Çivi, kürek, maşa, iğne birer cisimdirler. Hepsi aynı demir maddesinden yapılmışlardır. Duran bir cismi harekete getiren, harekette olan bir cismi durduran veya hareketini değiştiren sebebe kuvvet denir. Duran bir cisme kuvvet etki etmezse hep durur. Hareket eden bir cisme kuvvet etki etmezse hareketi değişmez ve hiç durmaz. Maddelerin, cisimlerin ve maddelerde bulunan enerjilerin hepsine alem veya tabiat denir. Alemde her cisim hareket etmekte, değişmektedir. Demek ki her cisme, her an çeşitli kuvvetler tesir etmekte, değişiklik hasıl olmaktadır. Cisimlerde meydana gelen değişikliğe hadise veya olay denir. Bir otomobilin parçaları tabiat kuvvetleriyle mi bir araya gelmiştir? Cisimlerin yok olduklarını, başka cisimlerin meydana geldiklerini görüyoruz. Dedelerimiz, eski milletler yok olmuşlar, binalar, şehirler yok olmuş. Bizden sonra da başkaları meydana gelecek. Fen bilgimize göre bu muazzam değişiklikleri yapan kuvvetler vardır. Allah'a inanmayanlar bunları tabiat yapıyor, her şeyi tabiat kuvvetleri yaratıyor diyorlar. Bunlara deriz ki bir otomobilin parçaları tabiat kuvvetleriyle mi bir araya gelmiştir? Suyun akıntısına kapılan, sağdan soldan çarpan dalgaların tesiriyle bir araya yığılan çöp kümesi gibi bir araya yığılmışlar mıdır? Otomobil tabiat kuvvetlerinin çarpmalarıyla mı hareket etmektedir? Bize gülerek hiç böyle şey olur mu? Otomobil akılla, hesapla, planla, birçok kimselerin titizlikle çalışarak yaptıkları bir sanat eseridir. Otomobil dikkat ederek, akıl fikir yorarak hem de trafik kaidelerine uyarak şoför tarafından yürütülmektedir demez mi? Tabiattaki her varlık da böyle bir sanat eseridir. Bir yaprak parçası muazzam bir fabrikadır. Bir kum tanesi, bir canlı hücre, fennin bugün biraz anlayabildiği ince sanatların birer meşheri, sergisidir. Bugün fennin buluşları, başarıları diye övündüklerimiz, bu tabiat sanatlarından birkaçını görebilmek ve taklit edebilmektir. İslam düşmanlarının kendilerine önder olarak gösterdikleri İngiliz doktoru Darwin bile, gözün yapısındaki sanat inceliğini düşündükçe hayretimden tepem atacak gibi oluyor demiştir. Bir otomobilin tabiat kuvvetleriyle tesadüfen hasıl olacağını kabul etmeyen kimse, baştan başa bir sanat eseri olan bu alemi tabiat yaratmış diyebilir mi? Elbette diyemez. Hesaplı, planlı, ilimli, sonsuz kuvvetli bir yaratıcının yaptığına inanmaz mı? Tabiat yaratmıştır, tesadüfen var olmuştur demek cahillik, ahmaklık olmaz mı? O her şeyi en güzel, en faydalı olarak yarattı. Allahü Teala her şeyi en güzel ve en faydalı olarak yarattı. Mesela Ert küresini güneşten 150 milyon kilometre uzakta yarattı. Daha uzakta yaratsaydı hiç sıcak mevsim olmaz, çok soğuktan ölürdük. Daha yakın yaratsaydı çok sıcak olur, hiçbir canlı yaşayamazdı. Etrafımızı saran hava, hacmen %21 oksijen, %78 azot ve 10.000'de 3 karbondioksit gazlarının karışımıdır. Oksijen hücrelerimize kadar girip, oraya gelmiş olan gıda maddelerini yakarak bize kuvvet, kudret veriyor. Oksijenin havadaki miktarı daha çok olsaydı, hücrelerimizi de yakar, hepimiz kül olurduk. Miktarı 21'den az olsaydı, gıdalarımızı yakamazdı. Yine hiçbir canlı yaşayamazdı. Yağmurlu, şimşekli havalarda oksijen azotla birleşerek, havada nitrat tuzları hasıl olup, yağmurla toprağa iniyor. Bunlar nebatatı besliyor. Nebatlar da hayvanlara, hayvanlar da insanlara gıda oluyor. Görülüyor ki rızkımız semada hasıl olmakta, göklerden yağmaktadır. Havadaki karbondioksit gazı, dimağçedeki yani beyincikteki kalp ve teneffüs merkezlerini tembih ediyor, çalıştırıyor. Havadaki karbondioksit miktarı azalırsa kalbimiz durur ve nefes alamayız. Miktarı artarsa boğuluruz. Karbondioksit miktarının hiç değişmemesi lazımdır. Bunun için de denizleri yarattı. Karbondioksit miktarı artınca kısmi taziki de artıp fazlası denizlerde eriyerek, sudaki karbonatla birleşerek onu bikarbonat haline çeviriyor. Bu da dibe çökerek deryaların dibinde çamur tabakası hasıl oluyor. Havada azalınca çamurdan ayrılıp suya ve sudan havaya geçiyor. Bütün canlılar havasız yaşayamaz. Bunun için havayı her yerde, her canlıya çalışmadan, parasız veriyor ve ciğere kadar gönderiyor. Susuz da yaşayamayız. Suyu da her yerde yarattı. Fakat susuzluğa daha fazla tahammül edildiği için bunu arayıp bulacak, taşıyacak şekilde yarattı. İnsanlar bunları yapmak şöyle dursun, görebilenlere, anlayabilenlere ne mutlu. 10 adet taş ve kainattaki sayısız düzen. Allahü Teala'nın sayamayacağımız kadar çok nizam ve ahenk içinde halk ettiği, yani yarattığı sayılamayacak kadar çok varlıklar tesadüfen olmuştur diyenlerin sözleri cahilcedir. Şöyle ki, üzeri 1'den 10'a kadar numaralanmış 10 taşı bir torbaya koyalım. Bunları elimizde torbadan birer birer çıkararak sırayla, yani önce 1 numaralı, sonra 2 numaralı, ve nihayet 10 numaralı olacak şekilde çıkarmaya çalışalım. Çıkarılan bir taşın numarasının sıraya uymadığı görülürse, çıkarılmış olan taşların hepsi hemen torbaya atılacak ve yeniden bir numaradan başlamak üzere çıkarmaya çalışılacaktır. Böylece 10 taşı numaraları sırasıyla ard arda çıkarabilmek ihtimali 10 milyarda birdir. 10 adet taşın bir sıra dahilinde dizilme ihtimali bu kadar az olursa, kainattaki sayısız düzenin tesadüfen meydana gelmesine imkan ve ihtimal yoktur. Gelişi güzel tuşlara basarak kitap yazılır mı? Daktilo ile yazmasını bilmeyen bir kimse, bir daktilonun tuşlarına gelişi güzel, mesela 5 kere bassa, elde edilen 5 harfli kelimenin, Türkçe veya başka bir dilde bir mana ifade etmesi acaba ne derece mümkündür? Şayet gelişi güzel tuşlara basmakla bir cümle yazmak istenilseydi, bir mana ifade eden bir cümle yazılabilecek miydi? Kaldı ki bir sayfa yazı veya kitap teşkil edilse, sayfanın ve kitabın tesadüfen belli bir konusu bulunacağını sanan kimseye akıllı denilebilir mi? Maddelerin varoluşlarının başlangıcı vardır. Cisimler yok oluyor. Bunlardan başka cisimler meydana geliyorsa da, bu işte 105 madde hiç yok olmuyor. Yalnız yapıları değişiyor denilirse, radyoaktif bozulmalar, elementlerin ve hatta atomların da yok olduklarını, maddenin enerjiye döndüğünü haber vermektedir. Hatta Einstein adındaki Alman fizikçisi, bu dönüşmenin matematiksel formülünü ortaya koymuştur. Cisimlerin, maddelerin durmadan değişmeleri, birbirlerinden hasıl olmaları, sonsuz olarak gelmiş değildir. Yani böyle gelmiş, böyle gider denilemez. Bu değişmelerin bir başlangıcı vardır. Değişmelerin başlangıcı vardır demek, maddelerin varoluşlarının başlangıcı vardır demektir. Yani hiçbir şey yok iken, hepsi yoktan yaratılmıştır demektir. İlk, yani birinci olarak maddeler yoktan yaratılmış olmasalardı ve birbirlerinden hasıl olmaları sonsuz öncelere doğru uzasaydı, şimdi bu alemin yok olması lazımdı. Çünkü alemin sonsuz öncelerde var olabilmesi için, bunu meydana getiren maddelerin daha önce var olmaları, bunların da var olabilmeleri için, başkalarının bunlardan önce var olmaları lazım olacaktır. Sonrakinin var olması, öncekinin var olmasına bağlıdır. Önceki var olmazsa, sonraki de var olmayacaktır. Sonsuz önce demek, bir başlangıç yok demektir. Sonsuz öncelerde var olmak demek, ilk, yani başlangıç olan bir varlık yok demektir. İlk, yani birinci varlık olmayınca, sonraki varlıklar da olamaz. Her şeyin her zaman yok olması lazım gelir. Yani her birinin var olması için, bir öncekinin var olması lazım olan sonsuz sayıda varlıklar dizisi olamaz. Hepsinin yok olmaları lazım olur. Alemin şimdi var olması, sonsuzdan var olarak gelmediğini, yoktan var edilmiş bir ilk varlığın bulunduğunu göstermekte olduğu anlaşıldı. Alemin yoktan var edilmiş olduğunu, o ilk alemden hasıl ola ola bugünkü alemin var olduğunu anladık. Alemi yoktan var eden bir yaratıcının bulunduğunu ve bu yaratıcının kadim olması, yani hep var olması, hiç değişmeden sonsuz var olması lazım geldiğini Şerh-i Mevakıf kitabı uzun ispat etmektedir. Kısacası şöyledir ki, değişmek başka şey olmak demektir. Yaratıcı değişince başka olur. Yaratıcılığı bozulur. Yaratıcının değişmemesi hep aynı kalması lazımdır. Alemin sonsuz olamayacağını anlattığımız gibi düşünürsek, değişmeyen yaratıcının kadim olması, sonsuz var olması lazımdır. Bunun için hiç değişmeyen sonsuz var olan bir yaratıcı vardır. Bu hiç değişmeyen bir yaratıcının ismi Allah'tır. Allahü Teala peygamberler göndermiştir. Allahü Teala kendini tanıtmak için insanlara peygamberler göndermiştir ve onlara çeşitli mucizeler vermiştir. Mesela Hazreti Musa zamanında sihir, büyücülük çok ilerlemişti. Musa aleyhisselam asasını yere koyup büyük bir ejderha olmuş, sihirbazların ellerindeki aletleri, ipleri yutmuştur. İsa aleyhisselam zamanında tıp çok ileriydi. İsa aleyhisselam mucize olarak körleri iyi etmiş, ölüleri diriltmiştir. Bizim peygamberimizin zamanındaysa edebi söz ve yazı sanatı çok ileriydi. Yarışmada birinci olan şiir, yazı ve konuşmalar Kâbe duvarına asılırdı. Kur'an-ı Kerim gelince bunlar indirilip yerine gelen ayetler kondu. İnatçı kâfirler hariç herkes Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelamı olduğuna inandı. Bir benzerini hiç kimse söyleyemedi. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, eğer kulumuz Muhammed aleyhisselama indirdiğimiz Kur'an'ın Allah tarafından gönderildiğine şüphe ediyorsanız, o halde onun benzeri bir sure meydana getirin. Elbette bunu yapamazsınız. Hiçbir zamanda yapmanız mümkün değildir. Bekara suresi 23-24. Ayetler. Bütün düşmanlar el ele verip aylarca, yıllarca uğraştıkları halde onun benzerini bugüne kadar söyleyemediler. Söylemeleri de mümkün değildir. İbadetlerin faydası herkesin kendinedir. Bir insan bir alet, bir makine yapınca bunun nasıl ve nerelerde kullanılacağına dair bir tarifnamesini de yanına koyar. Tarifname ile de anlaşılması zorsa kullanması için kurslar açar. Bir makine yanlış kullanılırsa elden çıkar. Her şeyin yaratıcısı olan Cenab-ı Allah da insan denilen bu muazzam makineyi yaratıp başıboş bırakmamıştır. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, sizi boş yere yarattığımızı, hakikaten huzurumuza getirmeyeceğimizi mi sandınız? Müminun Suresi 115. Ayeti. Başıboş yaratılmayan insanın ne yapması gerektiğini, peygamberleri vasıtasıyla, kitaplar göndererek bildirmiştir. Son peygamber olan Muhammed aleyhisselama gönderilen kitabıysa Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim çok veciz olduğu için Peygamber Efendimiz bunu hadis-i şerifleriyle açıklamıştır. Hadis-i şeriflerde diğer insanların sözlerine göre veciz olduğu için bizlerin kolayca anlayabilmemiz için alimler bunları açıklamıştır. Kur'an-ı Kerim'de insanın niçin yaratıldığı açıkça bildirilmiştir. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Zariyat suresi 56. ayeti. Allahü Teala emrime uyan cennete, uymayansa cehenneme gidecektir buyurmuştur. İbadetlerin faydası Allahü Teala'ya değil herkesin kendinedir. Maaşla çalışan bir doktor bir hastaya ilaç verse, ilacın doktora faydası yok diye o ilacı kullanmamak akla uygun değildir. Zehir içsem doktora ne zararı olur diyerek zehir içmesi de ahmaklıktır. İşte günahlarımın Allah'a bir zararı yok diyerek her çeşit günahı işlemek akıllı insanın yapacağı iş değildir. Hadis-i şerifte buyruluyor ki, akıllı kimse Allah'a ve peygamberine inanan ve ibadetlerini yapandır. Öldükten sonra başına gelecekleri düşünmeyen kimse akıllı olabilir mi? Kendini sonsuz tehlikeye atana akıllı denir mi? Kur'an-ı Kerim'de sık sık düşünmüyor musunuz diye ikaz edilmektedir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, aklı olmayanın dini de yoktur. Şerefüddin Ahmet bin Yahya Müniri Hazretleri buyuruyor ki, bazıları ibadetlerin Allahü Teala'ya faydası olduğunu ve bunun için emrolunduklarını zannediyorlar. Böyle zannetmek çok yanlıştır. Her insanın yaptığı ibadetin faydası kendisinedir. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, kim ibadetlerini yapar ve günahlarından temizlenirse, faydası kendisinedir. Fatır Suresi 18. Ayeti. Benim ibadetime Allah'ın ihtiyacı yok diye, yanlış düşünen kimse, perhiz yapmayan hastaya benzer. Bu hastasına doktor perhiz tavsiye ediyor. Buysa perhiz yapmazsam doktora hiç zararı olmaz diyerek perhiz yapmıyor. Doktora zararı olmadığı doğrudur. Fakat kendine zarar vermektedir. Tabip kendine faydası olduğu için değil, onun hastalıktan kurtulması için perhiz yapmasını tavsiye etmiştir. Doktorun tavsiyesine uyarsa şifa bulur. Uymazsa ölür gider. Tabibin bundan hiç zararı olmaz. Bunun gibi Allah'ın benim ibadetime ihtiyacı yok diyerek ibadetten kaçanlar da cehenneme gider. İnanmamak için ne sebep var? Sual: Bir gayrimüslim, siz Müslümanlar Allah'a niçin inanıyorsunuz dedi. Bir arkadaş, inanmamak için ne sebep var dedi. Daha başka ne denebilir? Cevap. O arkadaşın cevabı çok güzel. Aklı, ilmi ve insafı olan için başka cevaba ihtiyaç yok. Hiçbir şey tesadüfen olmadığına göre bunların bir yaratıcısı olması şarttır. Buna inanmaktan tabii ne olabilir? İnsanların, hayvanların, bitkilerin yaratılması bir tesadüf olabilir mi? Kainat tesadüfi olabilir mi? İnsan vücudunun yapısı bir harikadır. Tesadüf olması mümkün müdür? Öyleyse yaratıcısına inanmak şarttır. İnanmamak için ne sebep var?